Ayrım 27, sayfa 189, bölüm 41. Küçük kız tutsa kayıp çarklar evinde, akrepler yelkovanlar, küçük kız artık şarkı söylemeyecek. Bu bir tekerlemeydi, birkaç notayla söylenen. Kulağa tırmalayan tek düze bir şarkı. Özellikle ses berbattı. Ne pes nefis, ne erkek ne kadın. Garip bir tını. Sadece uyumsuz ve aynı zamanda da tuhaf şekilde doğal. Teybi kapattım. Zaten bandı en az 20 kere dinlemiştim. Feder Moro'nun kaset çalarıyla birlikte yatakhanedeydim. Kapıyı iki kez kilitlemiştim. Kayıtta ne zamana ait olduğu bilinmeyen 3 mesaj vardı. Sylvie Simon için sakladığı şüpheli kişiye ait telefon konuşmaları. Hepsini Mac'ime kaydetmiştim. Hem ses hem de metin olarak. Kimse bana bu sofistike ayrıntıdan söz etmemişti. İsimsiz telefon tehditleri konuşarak değil, şarkı söyleyerek yapılmıştı. Yatağın üzerine oturmuş, beş renkli perdeleri çekmiştim. Okuma tuşuna bastım. Küçük kız tehlikede, onun için ne kadar kötü, kaybetti her şeyi, çok geç artık vakti geldi, küçük kız artık şarkı söylemeyecek. Bu sesleri çıkaran ağzı, bu sese sahip yüzü hayal etmeye çalışıyordum. Çirkin bir yaratık, hayvani bir surat veya yaralı sargılar içinde sinsi bir yüz. Ses transformatörünü hatırladım. Şu jandarmanın peşine düştü ve Richard Morad'ın suçlanmasına sebep olan tek kanıt. Lamberton ve adamlarının bu konuda ayak diremelerinin nedenini anlamıyordum. Daha önce de yapay olarak deforme edilmiş sesler duymuştum. Beryum gazıyla, bir vokaderle veya başka bir elektronik filtreyle. Ama içlerinde buna benzeyen yoktu. Böyle tınısız, biçimsiz ama tuhaf bir şekilde burada doğal olan yoktu. Üçüncü mesaj. Küçük kız kuyruğa, buna inanmayanlar için ne talihsizlik. Suyun dibinde her şey bitti. Küçük kız artık şarkı söylemiyor. Teybi durdurdum. Şüphesiz bu jandarmaları kuyuya yönlendiren son mesajdı. Silvi hastanede olmasına rağmen mesajı kaydetmeyi düşünmüştü. Nasıl bir ruh halindeydi? Bu tehditlere rağmen kızını neden korumasız bırakmıştı? Teybi ararken Moro'nun kütüphanesinde bölgenin gelenekleriyle ilgili bir kitap bulmuştum. Yura hikayeleri ve efsaneleri. 12. bölümün bir kısmı ünlü saat evi ile ilgiliydi. 18. yüzyılın başında diye yazıyor, anlatıyordu yazar. Bir saatçi ailesi bu evi kuzeyli fırtınalardan korunmak ve sabır isteyen işlerini icra edebilmek için bir tepenin yamacına inşa etmişti. Aslında meraklı gözlerden saklamak istiyorlardı. Bu zanaatkarlar simyacıydı. Büyüleyici etkiye sahip sihirli pandiller yapmayı başarmışlardı. Şaşmaz çark takımları, hassas mekanizmalar. Efsanenin başka versiyonları da vardı. Bunlardan birine göre saatçiler bir büyücü soyundan geliyordu. Evleri pis kokularının yayıldığı bataklıklarda bulunuyor ve sarkaçlar doğrudan cehenneme açılıyordu. Bu kapılar iki yönde de işliyordu. Şeytanlar iki gotik sayı rakam arasındaki dünyamıza giriş çıkış yapabiliyorlardı. Yorgunluğun da etkisiyle kendimi bir saatin içinden çıkıp Silvi Simones'e saldıran vampir kafalı bir şeytanı hayal ederken buldum. Şeytan kadını ısırıyor, vücudunda diş izlerini bırakarak onu zehirliyordu. Şeytan ve kesik dil. Baal, Zebub ve vızıldayan sinekler. Lucifer ve onu çevreleyen ışık. Bu saçmalığı kafamdan atıp okumaya devam ettim. Bir başka anlatıma göre lanetlenen zanaatkarlar araştırmalarıyla saat üstü felaketlere sürüklediler. Bunlar tarihin doğruladığı olaylardı. 18. yüzyıl veba salgınları, 19. yüzyılda da kolera ve yangınlar, iki dünya savaşı arasındaki katliamlar, linçler ve ölümle sonuçlanan öfkeler ve son olarak da 1920'de halkı kırıp geçiren grip salgını. Saatüs çevresindeki vadilerde yaşayanlar bu felaketleri saat evi ve onun zehirli kanalizasyon sistemine bağlıyorlardı. Saatçiliğin iflasını bile saat evine bağlayan batıl inanç sahibi kişiler vardı. Gözlerimi ovuşturdum. Saat sabahın ikisiydi. Bu boş şeyler için neden uykumu feda ettiğimi anlayamıyordum. Sürekli kafamı kurcalayan bir soru vardı. Silvi Simonis neden bu boktan şehirde, bu uğursuz evde kızının hayaletiyle kalmıştı? Yeniden eğimli masayı ve hassas aletleri gözümün önüne getirdim. Jandarma ve polis kayıtsızca bocalarken o yıllar boyunca neyi düşünmüştü acaba? Elinde şüphelinin kaseti vardı. Hiç kuşkusuz Manon'un trajik sonuyla ilgili bazı şeyleri de bir yerlere saklamıştı. Sayfayı çevirmeye kalkmamıştı. Neden? Cevabı buluverdim. Silvi Simonis de katilin peşindeydi. 14 yıl boyunca kendi soruşturmasını yürütmüştü. Sabırla, kararlılıkla ve inatla. Elindeki ipuçlarını takip etmiş, kuşkularını değerlendirmişti. İşte bu nedenle kötülükten başka bir şey görmediği bu düşman şehirde kalmıştı. Katilin yakınlarında yaşamak istiyordu. İzinde nefes almak ve onu teşhis etmek istiyordu. Evet, bu. İnadı dik başlılığından ve saat ustalığındaki sabrından kaynaklanıyordu. Ona katilin kellesi gerekliydi. Başarmış mıydı? Ölümü bir cevap olabilirdi. Geçen yıl bir şekilde kızının katilinin maskesini düşürmüştü. Fakat yetkilileri haberdar edeceğine onu tuzağa düşürmeyi, belki de kendi elleriyle saf dışı bırakmayı istiyordu. Ama işler tersine dönmüş. Manon'un katili onu da törene kurban etmişti. Bunu yıllar önce, yıllar boyunca bir kanser gibi beyninde büyütmüştü. Sigaramı estim ve göz kararıyla izmaritle dolu külliye fırlattım. Dumandan bir sus tabakasının içinde kalmıştım. Yatağımın etrafındaki perdeleri açtım. Bu hikayede direnmem, gece boyunca hiçbir şey teyit edemeden hikayeyi evirip çevirmem anlamsızdı. Pencereyi araladım ve ışığı söndürdüm. Gözlerimi açık tutmakta zorlanıyordum. Silvi Simonis'in pandillerinden birkaçı gözümün önünde belirdi. Elif şeklinde bir kum saati, kafesli saat kasaları, ellerinde yay, tokmak, trompet tutan yıldızlı, yaldızlı bronz heykeltikler. Uykuya dalmak üzereydim. Fakat bilincimin bir kısmı hala direniyordu. Kastekli saatler, yaprak, küre, lir desenli süslemeler. Birden saat ve yer kovanı, akrep ve saatin akrep ve yer kovanı arasında bir gölge fırladı. Redingotlu, silindir şapkalı, siyah bir silüet. Yüzünü göremiyordum. Fakat niyetinin kötü olduğu belliydi. Mefistofeles'i düşündüm. Hoffman'ın masallarındaki Dapertuto'yu. Gölge üzerime eğildi. Kulağıma yaklaşıp mırıldandı. Boğazı buldum. Bu kasetteki ses değil, Luke'un sesiydi. Şapkasının altından kanlı ve öfke dolu gözlerini görmek için tam zamanda doğruldum. Notre Dame de Belafiste, Belde verisinden bana bakan gözlerdi bunlar. Bölüm 42. Batıl itikatlar, sıradan batıl itikatlar. Ama bu felaketlerin hepsi bu bölgede meydana geldi. Ben tarihçi değilim. Tüm bunların saçmalık olduğunu düşünüyorum. Efsaneler için ne denir biliyor musunuz? Herkes aynı şeyleri, gerçek yanları vardır. Saat üstte duman yoktur ama ateş çok. Saat sabahın 7'siydi. Peder Moro yağ sürdüğü ekmeğini büyük bir özenle kahvesine banıyordu. 5 saatlik uyku vücudumu dinlendirmişti ama kafam hala yorgundu. Peki, saat evi gerçekten bataklığın üzerine mi inşa edilmiş? Mano öfkeyle yüzünü buruşturdu. Kahvaltısını berbat etmiştim. Hidrografya yapısını araştırmak gerekiyor. Biraz daha doğudaki çevre yolunun nemli topraklar üzerinde inşa edilmiş olduğunu biliyorum. Onları kurutmak ve düzeltmek gerekmişti. Ama sizin sözünü ettiğiniz ev en azından temelleri 200 yıl önce atılmış. Nasıl bilebilirim? Gerçekten bütün bu bilgiye ihtiyacınız mı var? Yani röportaj için. Benim gazeteci olduğuma inanan şehirdeki tek insandı. Çağdaş dünyadan kilisenin kendi yalıtımına muhteşem bir örnek. Aslında bir kitap yazıyorum. Kurguyu bazı aydınlatıcı bilgilerle zenginleştirmek istiyorum. Kitap mı? Bana kuşku dolu gözlerle baktı. Kitap ha? Ne üzerine bayım? Simon İşler'in öyküsü. Kim bununla ilgilenir ki? Saat üst sakinlerini inceledim. Şehrin lanetli olduğuna inanmıyorlar mı? Ve evin gücüne? Rahip sütlü kahvesinden bir yudum aldı, sonra homurdandı. Buranın insanları ne olursa olsun inanmaya hazır. Diğer vadilerde oturanlara gelince saat üstün gerçek ismini öğrenmeleri için buradan geçmeleri yeter. Şeytan Vadisi. Manon cinayeti işleri daha da karmaşıklaştırdı, öyle değil mi? Bu söylenecek en hafif şey. Ardından da Silvin'in ölmesi. Kasesini masaya bıraktı ve gözlerini benimkilere dikti. Dostum, size bir nasihatte bulunayım. Kendinizi kaptırmayın. Nasıl kaptırmayın? Batıl itikatları. Burası için edebi bir leke bu. İlk gece bana ek binalar acil durumlar için günah çıkarma hücresi koyduğunuzu söylemiştiniz. Bu acil durumlar batıl itikatlarla alakalı değil mi? Şeytandan korkan cemaatiniz için. Moro ayağa kalktı ve saatine baktı. Saat 7. Geç kaldım. Bugün pazar. Gülümsemeye çalıştı. Rahipler için önemli bir gün. Sabah hain, öğleden sonra maç. Sanki onu doğrular gibi kilisenin çanları çalmaya başladı. Kase ve tabağını aldı. Ben de ayağa kalktım. Bırakın, ben kaldırdım. Gözlerine teşekkür etti ve kapının ardından gözden kayboldu. Bu rahip kesinlikle açık yürekli biri değildi. Evet, doğruyu söylüyordu ama anlattıklarında hep karanlık bir bölge vardı. Masayı topladım. Tabak çanağı, çatal bıçakları bulaşık makinesine yerleştirdim. Düşünmek için ideal bir işti. Tüm bu olayların üzerine etkili olan bir tek şey vardı. Bunu hissedebiliyordum. Bu uğursuz efsanenin her iki cinayette de rolü vardı. Bundan emindim. Katil bir şeyden etkileniyordu. Belki de şeytanlarla ve saatlerle ilgili hikayelerin etkisinde kalmıştı. Yatakhanenin soyunma odasında soğuk bir duş aldıktan sonra içine kasedi, Jura efsaneleriyle ilgili kitabı koyduğum çantamı kapattım ve hepsini arabanın bagajına yerleştirdim. Elimi çabuk tutmalıydım. Kısa bir süre sonra Stefani Sarrazin ordu gücüyle beni kapı dışarı etmek için gelecekti. Saat 8. Telefon etmek için oldukça erkendi. Özellikle de pazar günü için ama başka çarem yoktu. Rahip evinin çevresinde dolaştım ve basket sahasında volta atarken bir sigara yaktım. Önce Falco'yu aradım. Cevap vermiyordu. Ne cep telefonu ne ev telefonu. Sonra Svensson'u aradım. Farksızdı. Sorularımla ve yeni ipuçlarımla kala kalmıştım. Soğuktan titreyerek ajandama baktım ve eski bir dostu aradım. Üç çalıştan sonra nihayet açıldı. Sesimi tanınca bir kahkaha attı. Dori, hangi kötü rüzgar attı? Bir araştırma çok adil. Pazar günü mü? Anladığım kadarıyla yine gizli iş. Yardım edebilir misin, edemez misin? Jack Demi dönem arkadaşımdı ve mali şubenin dehalarından biriydi. Şubedeki lakabı da faturatördü. Seni dinliyorum. İsviçre'de ücretli olarak çalışmış Fransız bir kadının hesaplarını kontrol etmeni istiyorum. Geçen Haziran ayında öldü. Mümkün mü? Her şey mümkün. Pazar günü bile mi? Bilgisayarlar tatil yapmaz. Bankası Fransa'da mı yoksa İsviçre'de mi? Bunu sen öğreneceksin. Ona ismi ve öğrendiğim bütün bilgileri verdim. Ne arıyorsun? Belki birkaç yıldan beri düzenli olarak yaptığı bir firma. Kime? Benim de öğrenmek istediğim bu. Beni en azından biraz yönlendir. Ona hiç dayanak olmayan varsayımından bahsettim. Bir özel dedektiflik şirketi. Kişisel bir soruşturma. Sanırım bu aklıma dün geldi. Jandarma merkezinde beni etkileyen Stefani Sarrazin'i düşündüm. Onu onayladım. Fatuatör devam etti. Mümkün olduğunca çabuk seni arayacağım. Bu ilk telefon konuşmasıyla yeniden Erenci ile doğmuştum. Diğer telefon çok daha doğdu. Lori Cyberas. Dün aramadın, dedi. Sesi yapış yapış ve uykuluydu. Luke nasıl? Değişiklik yok. Ya sen? Aynı. Çocuklar ne diyor? Babalarının ne zaman geleceğini soruyorlar. Çarşaf fışırtıları ve bardak takırtıları duydum. Onu uyandırmıştım. Muhtemelen uyku ilacı ve antisiyoliklerden sonra tersemlemişti. Bugün kızlarla bir şey yapmıyor musun diye rastgele sordum. Ne yapmamı istersin? Onları annemle bırakıp hastaneye gideceğim. Kısa bir sessizlik oldu. Teselli edici bir şeyler söylemem gerekirdi ama içi boş laflar etmek istemiyordum. Ya sen? Diye sordu. Neredesin? Luke'un izindeyim. Jura'da. Ne buldun? Henüz hiç ama araştırıyorum. Luke'un oraya neyin sürüklediğini sana yemin ediyorum. Sebebini öğreneceğim. Yeniden bir sessizlik oldu. Soluk alışlarını duyuyordum. Hala sersemliği geçmemiş gibiydi. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Daha iyisini beceremediğimden mırıldandım. Seni ararım söz. Telefonu kapattım. Boğazım kurumuştu. Harekete geçmeliydim. Araştırmaya devam etmeliydim. Arabama doğru koştum. Sarı Dintepe'mi bilmeden son bir iş daha vardı.